Ayrım 32.
Yaşar Kemal, Mustafa'nın ruhsal durumunu olaylarla, konuşmalarla, kimi zaman betimlemelerle veriyor. Ruhsal çözümleme yapıyorum diye altını kalın çizgilerle çizmeden. Bir örnekle yetineceğim. Salman yaşadıkça Mustafa'nın korku cehenneminden kurtulamayacağını bilen annesi Zero, Salman'ı öldürtmek için Zaloğlu Musa'yı çağırtır. Zaloğlu gelmiştir. Mustafa merdiven başına koşar. Siz beklediğiniz ama tanımadığınız birini ilk kez gördüğünüzde neresine bakarsınız? Ben gözlerine bakarım, yüzüne bakarım. Normal olanı da budur sanıyorum. Ama ölüm korkuları içinde bunalan bir kurtarıcı bekleyen Mustafa'nın bakışını şöyle veriyor Yaşar Kemal. Mustafa merdivenin başına anasından önce varmış, Hasan Ağa'nın önünde merdivenlere ağır ağır çıkan, her yanına koşar koşar fişeklikler kuşanmış, omzunda filintası, göğsünde dürbünü, belinde tabancaları, hançeri, ayağında çizmeleriyle gelen adamın küçücük yüzündeki post bıyıklarına bakıyordu. Adamın gözleri de küçücüktü. Sayfa 253. Önce tüm silahlar, sonra post bıyıklar, sonra gözler. Bir betimleme, bir ruhsal çözümleme oluvermiştir. Öldüğü için kendisini koyup gittiği, babasız bıraktığı için Mustafa'nın babasına küsmesini ne güzel anlatır Yaşar Kemal. Köylü anlamaz Mustafa'nın acısını, dış görünüşüne bakarak değerlendirir. Babasının ölüsü Salaca'da giderken bütün köylü, bütün dünya, kurt kuş, börtü böcek, koca İsmail'e ağlarken gidip de çocuklarla bilya oynayan o Mustafa değil miydi? Sayfa 265. Annesi Zero bile babasına düşman oldu der. Sayfa 292. Gerçek durumu Kuş Mehmet bilir. O babasına öldü diye küsmüştü. Sayfa 228. Bir de Abbas Usta Zero'ya babasına düşman olmadı, ona küstü. Sayfa 292 der. Seyis Sülü'nün o müthiş at özlemi. Yaşar Kemal'de doğa. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar, kokular, renkler sarmaş dolaştır kale kapısında. Daha doğrusu bütün Yaşar Kemal romanlarında. Bir roman kişisi gibi bakar doğaya Yaşar Kemal. Mustafa babasının ölümünden sonra kır atla dost olur. Salman kır atı öldürtünce kocabaş köpekle. Yaşar Kemal Mustafa'nın kocabaş köpeğe sevgisinin nedenini sezdirir. Öteki köpekler nereye gitmişlerdi acaba? Kocabaş köpek niçin onlar gibi gitmemişti? Azıcık da olsa içinde bir umudu mu kalmıştı? Çoban başının bir gün çıkıp geleceğini mi sanıyordu da bekliyordu burada? Sayfa 251. Atların, köpeklerin, kırlangıçların, yılanların, kedi yavrularının önemli yerleri vardır romanda. İnsanlarla birlikte dağ bile susmuş yok olmuştu. Sayfa 114. Yılanla kedi yavrusunun kavgası. Sayfa 437-438. Nefistir. Başı kesik horozun kümesin kapısına kadar koşarak kendi çevresinde döne döne ölmesi korkunçtur. Sayfa 51. Köpeklerin çoban başıya bağlılığını unutamazsınız. Süllüye göre at sevgisi nelere eşittir. Ama atları seven bir çocuk insan olurdu insan. Cana kıymazdı. İnsanları aşağılayamaz, zulüm yapmazdı. Yalan söyleyemez, kimseyi kandıramazdı. Dağı taşı ormanı, bir cümle yarattığı kuşları, arıları suları, gökyüzünü severdi. Sayfa 247. Sineklerin, arıların, kelebeklerin ölüleri sevdiklerini bilir miydiniz? Doğru atı, demir kır atı, kır atı, al atı, Yağız atı birer roman kişisi gibi betimler Yaşar Kemal. Sayfa 230-233. Ya kırlangıçlar? İlkin 63. sayfada girerler romana. Bir felaket habercisi gibi. Kuşlar yoğun, soluk aldırmaz, kara bir su gibi ağır ağır çalkalanıyordu köyün içinde. Sayfa 64. İsmail Ağa'nın öldürülmesine yanan, Salman'a kızan köylülerin yorumu. Kıtlık yılından önce de böyle olmuştu. Suçsuz adamı öldürdüler. Suçsuz adamı. İşte böyle. Böyle olur. İşte böyle. Dünya başımıza yıkılır. Sayfa 65. 97. sayfada geliyor diye bir ses duyulur. Kapkara kırlangıç bulutu bütün batının göğünü sarmış, hışırtılarla ovayı doldurmuş, kanat sesleri dağda, kalede yankılanarak geliyordu. Sayfa 98. Ama köyde Müslüm'ün Salman'ı öldürdüğü söylentisi dolaşmaktadır. Güçlü ile güçsüzün yer değiştirmesi durumunda hep güçsüzü tutan, hep güçlüye karşı olan köylüler. Yaşar Kemal bunu roman boyunca sık sık belirtiyor. Salman'a acımaya, İsmail Ağa için kim bilir ki suç ölende mi, öldürende mi demeye başlamışlardır. Ve kırlangıç yorumu da hemen değişir. Kırlangıç her zaman uğurludur. Sayfa 111. Kırlangıçlar bir de 482. sayfada gelirler köye. Mustafa'nın korkunç umutsuzluğunun, umarsızlığının üzerine. Yaşar Kemal doğanın içine birer anten gibi germiştir beş duyusunu. Renkler, sesler, kokular. Hiçbir romanda kale kapısındaki kadar bitki ve çiçek adı yoktur. Ya kokular? Egzoz kokusu değil, kömür kokusu değil, lağım kokusu değil, kısaca kent kokusu değil. Doğanın kokusu. Gökova'ya bile termik santral yapılırken, doğa göz göre göre mahvedilirken, bizden sonra yaşayacakları düşünmemek. Bu kokuları bir daha koklayamayacaklar diye üzülmemek elde değil. İşte kale kapısının kokuları, ezilmiş kuru kekik kokusu, kaya kokusu ve kopan bir yaprağın yeri koktu. Sayfa 7. Mersin kokusu. Sayfa 8. Acı böcek kokusu. Güneşte yanmış mor kaya kokusu. Sayfa 17. Saz batak çakıl taşı yoğun hayıt yaprağı kokusu. Sayfa 19. Yaban elması kokusu. Sayfa 37. Yarpuz kokulu pınarlar. Sayfa 40. Saman, arpa, kuru ot, zibil kokusu. Sayfa 44. Toprak, çiçek, yağmur, güneş kokusu. Sayfa 67. Ottan gelen keskin koku. Sayfa 94. Ortalık çam, sedir, türlü türlü ağaç kokuyordu. Sayfa 102. Reçine kokusu. Sayfa 103. Sümbül kokusu. Sayfa 153. Püren kokuları ve fesleğen kokuları. Sayfa 171. Suyu burcu burcu çam, sedir, mezdeye kokan bardak. Sayfa 172. Orman ağaç kokusu ve çam, sedir, köknar, mezdeye kokusu. Sayfa 180. Taze toprak kokulu hava. Sayfa 181. Gül kokulu. Sayfa 185. Nergis kokulu. Sayfa 223. Yağmur kokusu. Sayfa 225. Dağlar, taşlar, otlar, ağaçlar ve toprak hep limon kokacak. Sayfa 278. Koygun bir çam, acı bir ceviz, çınar ağacı kokusu. Sayfa 292. Kamış kokusu. Sayfa 335. Ne güzel çok yeşil kokuyor atın, aydınlık, yarpuzlu bir pınar suyu gibi kokuyor atın. Sayfa 336. Taze saz kokusu. Sayfa 385. Ağır bir çam, çürümüş ot kokusu. Sayfa 385. Kurumuş kenger, çiriş, kekik çiçeklerinin kokusu. Sayfa 412. Yaban çiçekleri kokusu. Sayfa 420. Reyhan kokusu. Sayfa 439. Çiçek, mersin, su püreni kokusu. Sayfa 447. Kamış, ot, saz kokusu. Sayfa 446. Her yanı bataklık, taze toprak kokan. Sayfa 467. Belki gözümden kaçan kokular da vardır. Romanda bir kez köyden çıkar Mustafa ve annesi. İşte Toprakkale kasabasının kokusu. Sumak kokuyor ortalık, yağlı. Sayfa 356. Tarsus'ta bir kebapçının önünde durdular. Gene kapıdan yanmış yağ kokan dumanlar dışarıya fışkırıyor. Bir sumak, bir pişmiş kebap kokusu ortalığı almış dalga dalga alana yayılıyordu. Sayfa 365. Mersin'de ıslak tomruklar, tahtalar, fabrikadan gelen hava yoğun bir reçine kokuyor. Reçine kokusu denizin kokusuna karışıyordu. Deniz kokusu onun hiç bilmediği bir kokuydu. Sayfa 368. Yaşar Kemal ve doğa diye başlayınca söz tükenmez. Belki bir özetleme. Türk romanında doğayı bütün zenginliğiyle veren romancı Yaşar Kemal'dir. Kısa kısa. Dil. 1955'te Teneke için yazdığım eleştiride Yaşar Kemal'in dilini övmüştüm. Yaşar Kemal'in dili yıllar geçtikçe çok daha gelişti. Bu dil hakkında geçenlerde gösteride yazdıklarımı burada tekrarlamak istiyorum. Gitgide daha çok inanıyorum. Ancak şiirle uğraşmış yazarlar düz yazıyı ustalıkla kullanabiliyorlar. Şiiri bırakmış olsalar da şiirle içli dışlı olmak, Türkçenin olanaklarını sonuna kadar zorlayabilmek için gerekli. Burada bir ayraç, Orhan Pamuk'un bu cümle üzerinde düşünmesini isterdim. Yaşar Kemal'de de açıkça görülüyor bu. Son zamanlarında Türkçenin cümle yapısını da geliştirmeye çalışıyor. Fransızca cümle yapısına benzer bir yapı kullanarak daha uzun cümleler kuruyor. Bu uzun cümleler anlattıklarına, özellikle doğa betimlemeleri için çok uygun düşüyor. Roman dili durmadan gelişiyor. Yaşar Kemal'de egzoz kokusundan uzak bir dil bu. Doğanın dili sanki. Batı romanına yapısalcı yöntemle, Türk romanına izlenimci yöntemle yaklaşan, hiçbir Türk romanını yapısalcı yöntemle henüz incelememiş olan, dil bilgilerimiz için zengin bir inceleme kaynağıdır Yaşar Kemal'in romanları. Yaşar Kemal'in anlatımı tek düzelikten kurtarma çabasına bir örnek. Cemal bütün gece eli yüreğinde uyanık bekliyor. Kendini alıştırmıştı ama sabaha karşı uyukluyordu biraz. İşte bu sırada da gelebilirdi. Sayfa 68. İtalikler benim. F.N. Anlatım gerektirince bu dil bir şiire dönüşüyor. Bakınız sayfa 309-310. 487 sayfalık romanda bir tek Türkçe yanlışı buldum. Ayrılık ya da ayrım yerine ayrıcalık demiş Yaşar Kemal. Sayfa 54. Ayrıcalık imtiyaz demek. Sarı. Çağdaş Eleştiri dergisinde Yaşar Kemal'in sarısı üzerinde durulmuştu. Derginin o sayısını kitaplığımda bulamadım. Ama geçenlerde okuduğum film duyumu Sergey M. Einstein'dan çeviren Nijat Özön, Payel Yayın Evi, 1984, sayfa 114. Bize yardımcı olabilir. Einstein, H. Ellis'ten alıntılıyor. Sarı, kıskançlığın, çekememezliğin, ihanetin rengi oldu. Yahuda resimde sarı giysiler içinde gösterildi ve kimi ülkelerde Yahudiler böyle giyinmek zorunda bırakıldı. Fransa'da 16. yüzyılda hainlerin ve suçluların kapıları sarıya boyanıyordu. Yaşar Kemal kale kapısında da kıskançlığın, çekememezliğin, ihanetin rengi olarak kullanıyor sarıyı. Sarı kayalıklarda karşılarına tepeden tırnağa sapsarı bir dona bürümüş salman çıktı. Sesi de sapsarıydı. Sayfa 269. Adam sarı çizmeleriyle, sayfa 361, yanında da kocaman bir köpek. Bak, sapsarı bir köpek. Sayfa 364. Salman'ın yüzü sapsarı kesilmiş. Sayfa 375. Kirpi oku, sarı saçları. Sayfa 403. 5 tane köpek. Her birisi kocaman sarı. Sayfa 411. İtalikler benim. F.N. Yaşar Kemal doğaya yönelince bir renk cümbüşü dolar romana. Bakınız sayfa 17. Yaşar Kemal'de mizah, mizah yerine gülmece sözcüğünü kullanamıyorum. Çünkü gülmece denince aklıma ünlü gülmece yazarlarımızın gülmece hikayeleri geliyor. Genellikle bir bayağılık, bir kolaylık vardır o hikayelerde. Benim sevdiğim mizah Gogol'ün, Çehov'un mizahıdır. Yaşar Kemal'in romanlarında onları anımsatan bir şeyler var. Söz gelimi, kale kapısını okurken ölü canları yeniden okumak isteğini duydum. Arif Saim'in Yüzbaşı'nın davranışları, 15. sayfada Eşkıya Sefer'in bir alnımızın teriyle demesi vardır, zor tutarsınız kendinizi. Ya Kara Karaca'nın sorgusu, işkenceden sonra Yüzbaşı Kara Karaca'yı sorguya çeker. Yalan söylüyorsun Kara Karaca, yalan söylüyorum Yüzbaşım, sayfa 144. Yaşar Kemal mizahını genellikle halka zulüm yapan bürokrasiye yöneltiyor. Bakınız köylü ve bürokrasi. Sayfa 137. Köylüye zulüm. Sayfa 140-144. Folklor. bir Kürt beyinin vurulması üzerine yapılan cenaze töreni hazırlıkları, yakılan ağıtlar, töreler, bir tören misali yenen yemekler, ölünün gömülmesi. Bakınız sayfa 27-51. Topal Hacı Abbas Usta, Sait Faik'in mercan ustasını sevenler Topal Hacı'yı da çok sevecekler. Nefis bir tip. Herhalde Kimsecik'in 3. kitabında gene karşılaşacağız onunla. Ne aradığını belki o zaman öğreniriz. Daha çok yazmak isterdim kale kapısı üzerine. Söz gelimi Mihail Bahti'nin Estetik de la Création Verbal adlı kitabından da yararlanarak öz yaşam öyküsel romanda romancı ile roman kahramanı arasındaki ilişkiler üzerinde durabilirdim. Belki ileride gene dönerim kale kapısına. İnce Mehmet 4. İnsan soyu baş kaldırmayı yemek içmek, yaşamak, uyumak, çocuk yapmak gibi bir yaşama biçimi yapmazsa. İnce Mehmet'in ilk cildinin 1. kitabını Çağlayan Yayın Evi 2 kitap olarak yayınlamıştı. 1. cildi. Kapağı hala gözümün önünde. Üste ve altta iki kalın eflatun şerit. Ortadaki beyaz şeritte süslü matbaa harfleriyle yazılmış bir İnce Mehmet. Okumaya başladığım geceyi unutmam olanaksız. Saraçhane başında, şimdi yerinde yeller esen bir apartmanda oturuyorduk. Gece yarısına doğru dışarıdan garip bir uğultu gelmeye başlamıştı. Ardı arkası kesilmeyen bir uğultu. Ertesi sabah gazeteler o ünlü 6-7 Eylül olayını yazıyordu. Birkaç gün sonra da Asım Bezirci'nin yengesi geliyor, polislerin 6-7 Eylül'ü düzenleyenlerden biri olmakla suçladıkları Asım'ı alıp götürdüklerini bildiriyordu. 30'dan fazla solcunun aynı suçla suçlanarak alınıp götürüldüğünü bir iki gün içinde öğreniyorduk. Bu düzmece tutuklamalar beraatla suçlandı. Yatan yattığıyla kaldı. Evet, İnce Mehmet'i 6 Eylül 1955'te okumaya başlamıştım. Dün 22 Ocak 1987 bitirdim. Böylece İnce Mehmet en uzun sürede okuduğum roman oldu 32 yılda. Kaç dile çevrildi İnce Mehmet? O dillerde kaç baskı yaptı? Bir yabancının yabancı bir ülkede çevirdiği İnce Mehmet filmi nasıldı? Bilmiyorum bunları. Bildiğim İnce Mehmet'in yalnız Türkiye'nin en ünlü romanı olmadığı, dünyada 20. yüzyılın ünlü romanları arasında yer aldığı. Burada dostum Sonullah Arısoy'un adını anmak isterim. Şimdilerde pek ses soluğu çıkmayan Sonullah, yanlış anımsamıyorsam, İnce Mehmet hakkında ülkemizde ilk eleştiriyi yazan yazarımızdır. Nedir ilginç yapan İnce Mehmet'i? Öyle sanıyorum, yarısını bu bölüme başlık olarak aldığım cümlede dile getirilen görüş. Şöyle bitiyor o cümle. Bugünden de bin beter olacak, içi boşalacak, duymayı, düşünmeyi, sevmeyi, dostluğu, arkadaşlığı, göğün, yerin, kurdun, kuşun, akarsuyun, tan yerindeki ışığın, yürekteki sıcaklığını unutacak. Sayfa 304. O sayfadan bir iki alıntı daha. Korkma, içindeki o 100.000 yıllık ağrının korkunun üstüne yürü, ona baş kaldır. Getirdiğin iyilikler de belki bir gün insanlar için kötülük olur, kendi iyiliğine de baş kaldır. Allah sana büyük hazinesini, tek kıymetli varlığını armağan etti. Yüreğindeki umudu verdi sana. Baş kaldırman için umuttan daha değerli bir şey, bir silah veremezdi sana. Romandaki olaylar 1930'lu yıllarda geçiyor. İnce Mehmet 3'ün 589. sayfasında 10. yıl affında diye başlayan bir cümle var. İnce Mehmet 4'te zaman zaman festen söz edilmesi, sayfa 14, 118, 299, 330, 346, 416 ve 484. Yanıltmamalı. Gerçi şapka iktisası giyilmesi hakkındaki kanun Kasım 1925'te çıkarılmıştır. Ama eşkıyaların fese bir çeşit üniforma gözüyle baktıklarını sezdiriyor Yaşar Kemal. İnce Mehmet eşkıyalığı bırakınca fesi atıp şapka giyer. Sayfa 14. Ama yeniden eşkıyalığa dönmeye karar verince gider Zeynullah'tan püsküllü mor bir fes. Sayfa 299. Alır. Arif Saim Bey de görkemli lord şapkasını giyiyor. Sayfa 366. Yaşar Kemal 30'lu yılların Çukurova'sından ekonomik, toplumsal, siyasal bir kesit veriyor. Türk köylüsünün yaşadığı yoksulluğu ve zulmü, ağalar, beyler ve bürokrasi ittifakının kahredici baskısını, insanı aşağılamasını gözler önüne seriyor. Bu insanlık dışı yaşama koşulları içinde toplumsal sorunlara toplumsal çözüm yolları bulunmasının olanaksız olduğu bir dönemde, bir köylünün tek çare olarak ilhakı hakka başvurduğunu, adaleti kendi silahıyla yerine getirmek zorunda kaldığını gösteriyor. Köylülerin sıtmadan kırılmasını önlemek için savaşan öğretmen Zeki Nejat'ı büyük çeltik ekicisi Şakir Bey öldürtür. Bununla da yetinmez. Çukurova'nın o uzun bacaklı yağmurları altında, uzun bacaklı yağmur deyimine bayılıyorum, ırgatları günlerce bekletir. Ücretlerini ödemez ve sonunda İnce Mehmet dövülmüş demir olsa dayanmaz buna. Eriyecek yüreğim, ben gayrı zuhur ve huruç edeceğim dercesine bile isteğe bıraktığı eşkıyalığa bile isteğe döner. Onu Şakir Bey'i FN çınarın altında durdurdu. Gözlerinin içine dikti gözlerini. Bu muallim Zeki Bey için diye tetiğe bastı. Bu da sıtmadan ölen çocuklar için. Bir daha tetiğe çöktü, çok soğukkanlıydı. Yüzü de gülüyor gibiydi. Bu da hakkını yediğin ırgatlar için. Sayfa 300. İnce Mehmet'in deyişiyle dünya kurulduğundan bu yana zulüm altında olan, zulme, yoksulluğa, alçalmaya, aşağılanmaya, öldürülmeye, tutsaklığa, 10 yıl askerliğe, Yemen'e dayanan köylüler, kendi yapamadıklarını İnce Mehmet yapınca, baş kaldırınca, İnce Mehmet'i evliya yerine koyuyorlar, başlarına taç yapıyorlar. Bir yanda İnce Mehmet, köylüler, anacık sultan, din. Bir yanda da ağalar, beyler, jandarma, mebus Arif Saim Bey ve gene köylüler. Ağalara uşaklığı seçmiş köylüler. Köylüler konusunda nesnelliği elden bırakmaz Yaşar Kemal. Kendilerini sıtmadan kurtarmak için ölen öğretmen Zeki Nejat'ın cenaze töreninde köylülerden birinin bile gözükmediğini açıkça belirtir. Ayrıcı açtığıma göre Zeki Nejat'ın arkadaşlarından birinin cenaze töreninde çektiği dokunaklı nutuka da değinelim. Zeki Nejat'ın arkadaşı sözlerini, "O kendisi için hiçbir şey istemiyordu" diye bitiriyor. Anlaşılan o da benim gibi gençliğinde John Steinbeck'in Bitmeyen Kavgası'nı okumuş. O romanda geçen bu sözü benim gibi çok sevmiş ve unutamamış ve tam yerinde kullanmış. Yaşar Kemal dağdaki eşkıyaların hepsinin İnce Mehmet gibi zulme baş kaldırmış kimseler olmadığını belirtiyor. Arif Saim Bey'e şöyle dedirtiyor. Eşkıyalığı siz, siz, siz. Arif Saim ağalara söylüyor bu sözleri. F.N. Yaratıp besliyorsunuz. İnce Mehmet gibi bir ikisi dışında dağdaki eşkıyaların hepsi sizin adamlarınız. Onları hükümete karşı, halka karşı zulüm aletleri olarak kullanıyorsunuz. Sayfa 435. Köylüler dayanılmaz bir yoksulluk içindedir. Bu yetmiyormuş gibi bir de ağaların ve jandarmanın zulmü. Bir dayak makinesi durumuna getirilmiş Kertiş Ali Onbaşı. Dayaktan başı gözü yarılanların, ayağı kolu kırılanların esamisi okunmuyordu. Jandarmalar bir karanlık işkence yeli gibi esiyorlardı. Toros'un üstünde. Sayfa 162. Kara fırtına Albay Azmi Bey, köyde ayağının üstünde kalabilecek bir tek adam bırakmadı. 7'den 70'e hepimizi kadın erkek kız kısrak demeden yatalak etti. Sayfa 497. İşkenceden bağıranları görünce bu adamın zevkten gözleri dönüyor, ağzı sulanıyor, dudaklarını yalıyor, kollarını açarak "Gerin babam, gerin" ediyordu. Sayfa 500. Bu da binbaşı Nafiz Bey. Bir iki gün içinde ilk dağ köylerine ulaşan jandarmalar süngü tak köylere hücum ettiler. Daha köylülere nedir ne oluyor demeye vakit bırakmadan onları yayan yapıldak yatakları sırtlarında Çukurova yoluna düşürdüler. Jandarmaların korumasında uzun ağıtlar, ilenmeler, çığlıklar, iniltiler gökleri tutarak düze indirildiler.